Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 17. ayrım. Ama Saten Şehvet Hanım ile tanışmamın bir faydası oluyor. En azından artık kadınlığı utanılacak, bastırılacak bir özellik, omuzlarıma yüklenmiş bir külfet gibi algılamıyorum. Bir an evvel yaşlanmak isterdim eskiden. Yaşlanmak ve kadınsızlaşmak, mümkün olduğunca çabuk. Şimdi emin değilim. İlk durakta iniyorum, ekspres yaşlılık otobüsünden. Acele etmemeye karar veriyorum. En azından artık bedenimi geri istiyorum. Bedenimi seviyorum ve o zaman beden de karşılık veriyor bu sevgiye. Bir ay geçmeden vücudum eski ritmine dönüyor. Saçlarım canlanıyor, yanaklarıma renk geliyor. Hatta bir gün gidip manikür, pedikür bile yaptırıyorum. İlk defa mı yaptırıyorsunuz diye soruyor kuafördeki bilmiş manikürcü kız. Diyemiyorum ki, ne manikürü, ne pedikürü. Ben ilk defa bedenimle savaşmıyorum. Kapalı Çarşı gülünce. Kapalı Çarşı'da bir kafede oturuyoruz. Eyüp ve ben. Parmak kadınlar yok ortalıkta. Oturuyoruz bir kafede, Kapalı Çarşı'da. Gümüş halhallar, mavi camdan nargileler, halılar, kilimler ve Alaaddin'in lambasını andıran bakır lambalar arasında. Bir hengamedir gidiyor etrafta. Namazdan dönen yaşlı başlı adamlar, akla gelecek her dilde selam verebilen ve selamında ısrar edebilen satıcılar, bu ısrarlar karşısında ne yapacağını şaşıran turistler, çaycılar, şıracılar, kediler, herkes kendi havasında. Seyrediyorum sessizce. Derken pat diye, "Canım sen hala evliliği karşıtı mısın?" diyor Eyüp. "Teoride evet, pratikte hayır," diyorum sinik entel hanımın ağzıyla. "Nasıl yani?" "Genel anlamda evet, özel olarak hayır," diye yuvarlıyorum. "Ne demek o?" diye üsteliyor çayını karıştırırken. "Başkalarının evliliğine karşıyım, seninle evlenmeye değil," diyorum. Gülüyor. "Vay be, bir erkeğin bir kadından alabileceği en dolambaçlı evlenme teklifini yaptın bana sen şimdi," diyor. Kapalı Çarşı mallarını şıngırdata şıngırdata gülüyor halime, bitmeyen çelişkilerime. Oscar Wilde, erkekler yorulunca evlenirler. Kadınlar ise sırf meraktan evlenirler. Sonunda her iki tarafta hayal kırıklığına uğrar demişti. Ama burada kısmen haksız. Bence yorgun olan benim. Yorulunca evlenmek isteyen. Bunca zaman yaşadığım hayattan, kendimi bu kadar yıpratmaktan, elde bavul, şehir şehir, ülke ülke dolaşmaktan, evlilik karşıtı olmaktan yorulmuşum meğer. 7. Bir mavi, bir pembe. 1,5 sene sonra, yılbaşı sabahında. Evlendikten 1,5 sene sonra, elimde minik, plastik bir nesne, zangır zangır titriyorum banyoda. Prediktörün üzerinde iki çizgi belirirse, hamilesiniz demektir, yazıyor kutunun üzerinde. Tek mavi çizgi, hamile değilsiniz demektir. Ama ben çizgilere değil, kutunun üstündeki bilgilere bakıyorum büyülenmiş gibi. Çin'de imal edilmiş bu prediktör. Bu yüzden 1/3 daha ucuz eczanede satılan diğer prediktörlerden. Gazeteler yazmıyor mu çarşaf çarşaf? Çin malı oyuncaklar zehirli. Çin malı kıyafetler alerjik çıkıyor bu aralar. Yanlış kimyasallar, ucuz malzeme kullandıkları için pek çok Batı ülkesi Çin mallarının ithalini durduruyor. Merak etme, muhtemelen bu prediktör de arızalıdır diyorum kendi kendime, zaman kazanmak için. Çünkü bir mavi, bir pembe çizgi var prediktörün üstünde. Öyle bir ayarlamışlar ki, ah bu Çinliler, önce mavi çizgi çıkıyor. Ha demek ki bir şey yokmuş deyip, tam banyodan çıkacağın sırada, nazlı bir edayla endamını gösteriyor pembe çizgi. Kala kalıyorsun. Niye önce pembe sonra mavi çizgi çıkmıyor? Ya da niye ikisi aynı anda belirmiyor? Sırf heyecanı artırmak için. televizyonlardaki yarışma programları gibi. Sunucu 1 milyon dolarlık bir soru ortaya atıyor, zavallı yarışmacı kendince bir cevap veriyor ve tam sunucunun verilen cevabın doğru mu, yanlış mı olduğunu açıklayacağı esnada çat diye araya reklam giriyorlar ki heyecan olsun. Reklam molasından sonra beliriyor ikinci çizgi. Hiç bu kadar tırstığım olmamıştı pembe renkten. Çin malı prediktörün arızalı olmadığını kabul etmem zaman alıyor. Nihayet hakikati idrak edince yere çöküp oturuyorum. Ne yapacağım şimdi? Hem mutluyum hem korkuyorum. Hem hiçbir şey hissetmiyorum hem her şeyi aynı anda hissediyorum. İlk aklıma gelen içimden sesler korosuna danışmak oluyor. Ama derhal vazgeçiyorum bu fikirden. Parmak kadınlara bir şey söyleyemem. Bilhassa hırs nefs hanım duyarsa kıyameti koparır. Sinik entel hanıma da keza anlatamam bu durumu. Ne de olsa beraber darbe yaptıkları geceden itibaren hırs nefs hanımla kanka oldular. Pratik akıl hanıma gelince onun mekanik, ruhsuz ve pratik önerilerini hiç çekemem şimdi. Geriye kalıyor Can Derviş hanım. Onunla konuşabilirim ama o da bana kısa yoldan çözüm önermek yerine benim kendi kendime çözüme ulaşmamı isteyecek. Oysa şu anda böyle bir erdemden yoksunum. Ben daha çok paniklemiş vaziyetteyim. Yardıma ihtiyacım var. İyi ama onlarla konuşamazsam kiminle konuşurum? İşte o an Anaç Sütlaç Hanım düşüyor aklıma. Bunca zaman sonra ilk defa. Acaba nerededir şimdi? Nasıldır keyfi? Boston'da beyin ağacının altında yemin ettiğim geceden bu yana doğru dürüst konuşmadım onunla. Neredeyse 2 senedir. Saklandığı kovuktan çıksın istiyorum şimdi. Af dilemek istiyorum ondan. Çağırsam gelmez. Eminim hala küs bana. En iyisi ben gideyim ayağına. İçimin dehlizlerine iniyorum bir kez daha. Buralar ne kadar karışık. Ne tabela var, ne trafik lambası. Elimde fener, adres soruyorum her önüme çıkana. Anaç Sütlaç Hanım'ın evi ne tarafta acaba? Sonra sonra nihayet buluyorum kaldığı yeri. Perdelerinde uçuşan kelebek desenleri, pencerelerinde saksıda laleler, karanfiller, sümbüller olan litrelik süt kutusundan bozma şirin bir evde ikamet ediyormuş meğer. İçimde bir yerlerde. Kapıyı çalıyorum, zili kuş sesi. Şakıyor uzun uzun. Ne istiyorsun? Diyor kapıyı açıp da beni görünce. Güllü dallı bir elbise giymiş, saçlarını gelişi güzel tokalarla tutturmuş. Görmeyeli biraz daha kilo almış sanki. Ayaklarında şıpıdık pomponlu ev terlikleri. Kırmızı beyaz pötikareli bir mutfak önlüğü takmış. Üstünde süper aşçı yazıyor lacivert harflerle. Mis gibi bir koku geliyor içeriden. Şekerli, meyveli bir esans. Anaç Sütlaç Hanım, seni çok üzdüm. Kalbini kırdım. Telafisi var mı yaptıklarımın bilmiyorum ama özür dilemeye geldim. İçeri girebilir miyim? Müsait değilim, kusura bakma. Ocakta yemeğim var, oyalanamam, diyor ters ters. Kapıyı ha çarptı, ha çarpacak suratıma. Enginarlı yuva kebabı pişiriyorum. Özel bir tarif. Başında dikkatle beklemem lazım. Bir de çilek reçeli kaynatıyorum. Tam mevsimi. Fazla kaynarsa şekerlenir. Gitmeliyim. Bekle ne olur, diyorum. Zor geliyor kelimeler ama nihayet bir cümle kurmayı becerebiliyorum. Hamileyim. Hiç bilmediğim bir süreç bu. Korkuyorum. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Ama öteki parmak kadınlar halden anlamaz. Ancak sen yardım edebilirsin bana, diyorum ezik bir sesle. Az evvel suratıma kapanan kapı aniden açılıyor. Hem de ardına kadar. Anaç Sütlaç Hanım ağzı kulaklarında gülücükler saçarak fırlıyor dışarı. Bir kahkaha atıyor, bir kahkaha daha. Sonra da başlıyor sevincinden zıp zıp zıplamaya. Onu böyle neşeli görünce ben de keyifleniyorum bir an. Dilim çözülüveriyor. Anaç Sütlaç Hanımcığım, hani hep derdim, Benden annem anne olmaz. Üvey anne olur ama. Bak onu yapabilirim. Böyle zannederdim. Tükürdüğümü yalıyorum şimdi. Büyük lokma ye, büyük laf etme diye boşuna dememiş atalarımız. Bilmeden istiyormuşum meğer. Tüm bunları anlayabilmek için hamile kalmam gerekiyormuş meğer. Harika, ay sen çok yaşa. Bunları duymak ne güzel. Gel gel, sana biraz çilek reçeli vereyim, diyor anaç sütlaç hanım. Şefkatle sarılıyor serçe parmağıma. Israr kıyamet, zorla 3 dilim reçelli ekmek tıkıyor ağzıma. Habire önüme yiyecek içecek yığıyor. Ben yedikçe keyifleniyor, keyiflendikçe yeni yemekler çıkarıyor. Ama uzun sürmüyor kutlamamız. Az sonra aniden ciddileşiveriyor. Vay vay, demek böyle. Şu dünyanın işine bak, diyor anaç sütlaç hanım ellerini beline koyarak. Demek yardım istiyorsun benden. Hoşuma gitmiyor ses tonundaki değişim. Başımı sallıyorum ağır ağır. Pekala, gelirim yardımına. Hay hay. Ama bir şartla. Neymiş? Bundan böyle tam ve keskin bir rejim değişikliği yaşanacak. Darbe rejiminden çıktık, anlıyor musun? Darbe de yok artık, muhtıra da. Tamam, elbette diyorum kuzu kuzu. Ben de zaten içimden sesler korosu tam anlamıyla demokrasiye geçsin istiyordum. Derhal seçim yaparız. Çok sesli bir meclisimiz olur. Sen de temsil edilme imkanı bulursun. Öhö, öhö. Ne o, öksürük mü tuttu? Toparlıyor kendini anaç sütlaç hanım. Gıcık geldi de, öhö. Bir şeyi düzeltmem lazım. Tam olarak demokrasi sayılmaz geçeceğimiz rejim. Nasıl yani? Demokrasi filan istemem. Ben azınlıkken demokrasi mi vardı ki ben iktidara gelince demokrasi getireyim? Kusura bakma, o kadar naif değilim. Dişe diş, göze göz. Şimdi intikam vakti. Gün benim günüm. E peki ne olacak? Monarşi olsun. Kendi monarşimi kurmaya karar verdim. Git bana bir taç yaptır. Kafama takacağım. Şöyle fiyakalı bir şey olsun. Ha, unutmadan o senin malum iki cadaloz var ya. Onlar tepe taklak iktidardan düşecek. En tepeden en dibe inecekler. Hapse atacağım onları. Hapis bile az onlara. Zindana atacağım, zindana. Sinik Entel Hanım ile Hırs Nefs Hanım'dan mı söz ediyorsun? Diyorum endişeyle. Ama nasıl olur? Hem sen değil miydin darbeden değil, çoğulculuktan yana olalım diyen? O laf o günün şartları altında edilmişti. Üzerinden çok sular aktı. Madem ki hamilesin, madem ki bu bebeği dünyaya getirmeye karar verdin, madem ki bana muhtaçsın, bundan böyle, diyor, yumruğunu masaya vurarak ve gürlüyor. Benim borum ötecek. Devran döndü. Haberiniz ola. Je suis l'état. Ben devletim. Dönüşte Sinik Entel Hanım ile Hırs Nefs Hanım'a aktarıyorum gelişmeleri. Kaygı dolu gözlerle dinliyorlar beni. İkisinin de beti benze atmış. Ama nasıl olur? Bizi böyle bir kalemde harcayamazsın. Bunca yıllık hukukumuz var, diyor Sinik Entel Hanım, süngüsü düşmüş vaziyette. Harcayamazsın ya, diye tekrarlıyor Hırs Nefs Hanım, telaşlı bir papağan gibi. Yapacak bir şey yok, diyorum. Hamilelik her şeyi değiştirdi. Anlaşılan darbe dönemi bitti, monarşi geldi Benistan'a. Bu yeni duruma alışsanız iyi olur. Anaç Sütlaç Hanım'ın borusu ötecek bundan sonra. 8. 9 ay 10 gün boyunca. Hamilelik günlüğü tutmaya niyetleniyorum. Bir iki karaladıktan sonra anlıyorum ki nafile uğraşıyorum. Hamileliğin günlüğü olmazmış. Eşyanın tabiatına aykırı bu. Olsa olsa haftalığı olur. Hamilelik haftalar itibariyle ölçermiş zamanı. Ne günler önemli, ne aylar bir anlam taşıyor artık. Varsa yoksa haftalar. Hamilelik haftalığı, 5. hafta. Anaç Sütlaç Hanım dediğini yaptı. Monarşi ilan etti. Başında bir taç, elinde kibrit çöpü uzunluğunda bir asayla dolaşıyor şimdi. Daha ihtişamlı görünmek için topuklu ayakkabılar giymeye başladı. Boyu oldu 14,5 santim bu sayede. Bir yerden bir yere gideceği zaman tahterevanla taşıyorum onu. Kırmızı halı seriyorum yollarına. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi şatafatı bu kadar seveceği. Uçakta karşılaştığım o yumuşacık, güler yüzlü, ürkek parmak kadın gitti. Yerine tahakkümperver, totaliter, bambaşka biri geldi. Bir ara rica edeyim de belki şu monarşi fikrinden vazgeçer dedim. Katiyen olmaz diye cevap verdi. Senelerdir bu anı bekliyordum. Bunca zaman anaç ve evcimen yanını hor gördün. Beni bastırdın, yok saydın. Kişiliğinin bodrumuna attın. Şimdi gün benim günüm. Keyfini süreceğim. İlk icraatı yeni bir anayasa hazırlamak oldu. Kimseye fikir danışmadan, tek başına anayasanın birinci maddesinde anneliği kutsal ilan etti. Sorgulanamaz, tartışılamaz, dokunulamaz. Bundan böyle annelik hakkında en ufak bir olumsuz laf dahi telaffuz edilemeyecek. İfade özgürlüğü kalmadı içimde. Simone de Beauvoir'ın kitapları toplatıldı. Apartmanımızın kazan dairesinde törenle yakıldı. Sylvia Plath, Dorothy Parker, Anais Nin, Zelda Fitzgerald ve Sevgi Soysal da var. Sakıncalı kadın yazarlar listesinde. Hamilelik boyunca onları okumam yasak. Kitaplığımın raflarını büyük ölçüde boşalttı anaç sütle canım. Ama bir kitap var ki onun 3 ayrı kopyasını tutuyor. Küçük Kadınlar. Küçük Kadınları okumak sana aile bağlarının önemini hatırlatacak ve anneliğe hazırlanmana yardımcı olacaktır, diyor anaç Sütlaç Hanım. İyi de ta lise yıllarında okumuştum ben bu kitabı, diye itiraz edecek oluyorum. Olsun, bir daha geç üstünden, hafızan tazelenir. Anlıyorum ki anaç Sütlaç Hanım için kitap okumak demek, dantel işlemek ya da kanaviçe yapmaktan farksız bir uğraş. Nasıl ki aynı dantel modeline defalarca tıkır tıkır işleyebilir, aynı yemek tarifini sene be sene pişirebilirsen, rafta duran tek tük kitapla da benzer şekilde yetinebilir, her birinin tekrar tekrar üstünden geçebilirsin. Anaç Sütlaç Hanım, illa da bir rol modeli arayışındaysam, sakıncalı kadın yazarlar yerine iyi huylu kadınları örnek almamı söylüyor. Tolstoy'un eşi ve 13, kimilerine göre 19, çocuk annesi olan Sofya mesela. Bir kararnameyle örnek kadın ilan etti Sofya Tolstoy'u. Onun kucağında bebeğiyle gülümsediği durgun yüzlü resimleri süslüyor şimdi her yeri. Bütün bunlar olurken içimden sesler korosunun diğer üyeleri kenara çekildi. Şaşkın, çaresiz izliyorlar gelişmeleri. Bazı bazı uzaktan görüyorum onları. Pratik Akıl Hanım, her zamanki pragmatizmiyle her şeye rağmen esnek ve rahat. Kendini bu yeni düzene alıştırıyor. Hırs Nefs Hanım'ın ağzını bıçak açmıyor. Solgun, sinirli. Can Derviş Hanım, bütün bunların geçmem gereken yeni bir safha olduğuna inanıyor. İçsel yolculuğumda vardığım bir başka durak. Zaten Şehvet Hanım'a gelince o daimi şikayet halinde. Hamilelikte yaşanan bedensel değişimlerden ödü patlıyor. Bilhassa kilo almaktan. Hamilelikte göbek yağlanıyor, memeler sarkıyor, damarlar çatlıyor, varisler çıkıyor, duba gibi kilo alınıyor. Mahvoldum, mahvoldum diye söyleniyor durmadan. Ama çok fazla kulak asmıyorum ona. Benim gözümde zaten Şehvet Hanım zaten dün bir bugün iki. Fikirlerini tam olarak benimseyemedim ki protestoları bir önem arz etsin. Varlığını tam olarak kabullenmiş değilim ki küsüp kenara çekilmesi bir eksiklik ifade etsin. Tuhaf ama parmak kadınların içinde durumu en vahim olan ve kafamı en çok kurcalayan Sinik Entel Hanım galiba. Bu kadar olumsuz etkileneceğini tahmin etmezdim. hamilelik sürecinden. 17. ayrımın sonu, sayfa 207, devamı 18. ayrımdadır.